Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Amin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin meşhur bir vecizesi var. Bilmeyenimiz yoktur. Diyor ki güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır. Yani hayatımızı lezzetli, saadetli, mutlu yapmak istiyorsak, hadisat ve olaylara güzel bir bakış açısından, güzel bir gözlükle, güzel bir nazarla bakmamız gerekiyor. Güzel bakan kişi de zaten o hadise ve olayları güzel düşünür, güzel yorumlar. Bu da neticede insanı mutsuz etmez. Mutlu eder. Lezzetli eder. Peki nasıl güzel göreceğiz? Yani ben güzel göreyim demekle güzel görünür mü? İşte pozitif düşünce diye bir tabir var. Veya hümanizm diye bir ekol var. İşte ben güzel görmek istiyorum diye olaylar güzelleşir mi? Öyle olmuyor. İdamlık bir mahkum veya işte idamla yargılanan bir mahkum veya bir kanser hastası, kanser hastalığı ileri derecede vücuduna yayılmış bir adam veya işte canından çok sevdiği bir ciğer paresi mahiyetinde olan yavrusunu kaybeden bir adam veya bir anne. Hadi bakalım sen bu olayları güzel gör denilse oluyor mu öyle? Peki ne yapmak lazım? Güzel görmek için imanın inkişaf etmesi lazım. İman ile güzel görünüyor. Hani adam demiş ya, eğer cennet kalbinde yoksa bütün dünyayı arasan da bulamazsın. O senin kalbinde olacak. Yani iman nuruyla Allah'ın rahmet ve hikmet tecellilerini görmekle kaderin perspektifinden hadisat ve olaylara bakmak gerekiyor ki güzel görebilelim. Güzel düşünebilelim ve hayatımızdan lezzet alabilelim. Üstadımız diyor ki, musibetin tenevvüü bana musikinin nameleri gibi geliyor. Musibetin nevileri, çeşit çeşit, farklı farklı musibetler de olsa onlar bana musikinin nameleri gibi geliyor. Ya nasıl oluyor musibetin o kadar acısı, ızdırabı, elemi, kederi var? Hiç musikinin namesi gibi olur mu? Neden? Çünkü musibetlerde Cenab-ı Hakk'ın rahmet tecellileri var, şefkat tecellileri var, mağfiret tecellileri var. Cenab-ı Hakk'ın cemali esmasının tecellileri var. Zayıf ve zavallı insanlar onu keşfedemediğinden dolayı buna hayret eder elbette. Ama imanı inkişaf eden, iman nuruyla hadisat ve olayları yorumlayan, değerlendiren kişiler bu sözdeki hikmet ve hakikati keşfedebilir. Biz sanıyoruz ki genellikle yani avami manada düşündüğümüzde hastalıklar, musibetler, belalar işte bunlar derttir. Bunlar elemdir. Halbuki bunlar da lezzet. Bunlarda da nimet var. Bunlarda da saadet var. Demek ki biz onlara bakarken doğru bakmıyoruz. Eğer hastalık bizim için elemse, kederse bizim bakış açımızda bir problem var demek. Sağlıklı bakamıyoruz. İman nuruyla bakamıyoruz demek. Veya ölüm bizim için son derece dehşetli bir hadise ise o zaman biz yanlış yerden değerlendiriyoruz. Doğru yerden bakmıyoruz. Bakışımızda bir hastalık, bir problem var demek. İman nuruyla bakamıyoruz demek. Evet. Bunlar tabi Risale-i Nur'da çok geniş şekilde, çok güzel örneklerle, mükemmel şekilde izah ediliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımızda da bunun yüzlerce örneğini vermek mümkün. Mesela bir defasında soruyor, diyor ki evde yiyecek bir şey var mı? Yok ya Resulallah. Öyleyse bugün ben de oruçluyum diyor. Yani ya işte biz Allah'ın peygamberiyiz. Özel seçilmiş, yüksek vasıflı bir adamız. Bizim evimizde de nimet olmazsa ya bu nasıl iş, bu nasıl zulüm falan. Haşa yani. Böyle bir bakış açısı yok. Olay son derece sıkıntılı da olsa ondaki rahmet ve hikmet boyutu, işte krizi kâra dönüştürme şeyi Resulullah Efendimiz'e görülüyor. Bir defasında da oturarak namaz kılıyor. Hazreti Ebu Hureyre soruyor, ya Resulallah hasta mısınız ki oturarak namaz kılıyorsunuz? Diyor ki, hayır diyor, açım. Açlık vücudumun takatini kestiğinden dolayı ayakta kılamıyorum yani. Bunun üzerine o sahabe ağlamaya başlıyor. Peygamberimiz aç olduğu için ağlamaya başlıyor. Ağlama diyor, ağlama. Açlık ahiret azabından kurtulmaya vesiledir. Evet. İşte bu güzel görmek, güzel düşünmek demek. Bu manada mesela şeytanın yaratılması çirkin değil diyor Üstad Hazretleri. Şeytanın yaratılması insandaki terakkiyat madeninin işte harekete geçmesi, tahrik edilmesi, dolayısıyla insanın maddeten manen terakki etmesine vesile olması, dolayısıyla insanın ebedi sonsuz hayatı, cenneti kazanması, oraya girmesine vesile olmasına kadar ucu dayanan bir şey şeytanın yaratılmasında. Hani zaman zaman anlatıyoruz ya, sadece cenneti değil, dünya hayatını da kurtarmaya şeytan yardım ediyor. Tembellikten, ataletten, betaletten kurtulmaya vesile oluyor. Fakirlikle, işte açlıkla, şunla bunla korkutmak suretiyle. Hazreti Musa Aleyhisselam, ya Rabbi demiş, şu şeytanı bir gün bağlasan demiş. Şu Yahudiler için bağlasan demiş, bunlar demiş işte böyle falan. Cenab-ı Hak da bağlamış. Bağlayınca bakmış ki hiç kimse işine gücüne bakmıyor. Tarlaya tabana kimse gitmiyor. Dükkanı kimse açmıyor. Demiş ya hayırdır işinize gücüne niye bakmıyorsunuz? Demişler ki ya Musa 3 günlük dünya ne yapacaksın demişler. Ya Rabbi demiş şu şeytanı sal demiş. Bunlar demiş tembel tembel yatıyorlar. Dolayısıyla insanın dünya hayatının kurtulmasında yine şeytanın rolü olduğu gibi ebedi hayatın kurtulmasında, cennetin kazanılmasında da şeytanın rolü var. Hastalıklarla ilgili zaten birkaç cümle söylemiştik. Cenab-ı Hak hastalıkları makbul kullarına veriyormuş. Dolayısıyla insan hastalığa teşekkür etmesi lazım. Dünyaya aşık olmaya mani oluyor, ahiretin unutulmasına engel oluyor. Yani dolayısıyla bunlar o hastalıktan daha çok büyük hastalıklar. Onlardan kurtulmaya vesile oluyor. Sıhhatteki lezzetin anlaşılmasına hastalık vesile oluyor. Mesela bizim kayınpeder trafik kazası geçirdi. Ziyaretine gittik bugün. Şimdi o ayağı kırılmış, orası burası kırılmış, işte yüzünde ne kadar dikiş var, kalkamıyor. Doktor da demiş ki işte en az 3 ay kalkmayacaksın, hiç oynatmayacaksın vücudunu. Böyle kalça kırığı falan da var. Dolayısıyla yatacaksın sadece böyle. Şimdi o ayağa kalkmak onun için ne kadar büyük bir nimet. Şimdi biz biraz sonra ders bitince ayağa kalkıp biteceğiz. Ayağa kalkmak ne büyük bir nimet. İşte dolayısıyla hastalıklar, musibetler öğretiyor bizim sağlığımızın ne kadar kıymetli. parayla pulla satın alınamayacak, baha biçilmez derece kıymetli olduğunu. Musibetlere giriftar olan kişi ölse şehit oluyor. Manevi şehit. Belki hayatı boyunca ibadet etse o yüksek makamı kazanamazdı. Ama başına bir musibet geldi. Mesela depremde enkazın altında kaldı. Sabretmek, şükretmek kaydıyla bir empati yapın. Depremde enkazın altında kaldığınızı düşünün. Herhalde çok insan çıldırır gibi oluyor değil mi? Buradan düşündüğünde. Ama o sıkıntı büyük olduğu için ecri de büyük. Orada vefat etse adam manevi şehit oluyor. Adamın evi yıkılsa evini sadaka vermiş gibi sevap kazanıyor. Adam verse sadaka 10 lira verir. Hadi 100 lira versin. Hadi 1000 lira versin. Bir daireyi sadaka olarak bağışlamak kolay değil. Öyle hamiyetli abilerimiz var. Hizmeti Kur'aniye, imaniye için, medrese için verenler var. Ama zordur yani bu. İşte deprem geldiğinde evi yıkılıyor adamın, apartmanı yıkılıyor, o sadaka hükmüne geçiyor. Yani hakikatte sen o evin sahibi değildin, emanetçiydin. Şimdi hakiki sahibi oldun yıkılınca. Allah onun cennetteki işte formatlayacak, cennette layık bir şekilde sana ihsan edecek. Ama bunlar tabii hadisat ve olaylardaki, o musibetlerdeki, o hastalıklardaki, o belalardaki güzel boyutu görmenin neticesinde insan bunlara böyle kabul edebilir. Bir tane hadis-i şerif var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, cehennem diyor, mümin Sırat Köprüsü'nden geçerken cehennem dermiş ki çabuk geç. Benim ateşimi söndürüyor senin nurun. O cehennemin ateşini söndüren nur ne? İman nuru. Yani burada hastalıklara, belalara, musibetlere iman nuruyla mukabele edip, sabredip, şükredip kulluğun edebine muhalif hareket etmiyoruz. Neticesinde o musibet ateşi, o bela ateşi, cehennem ateşini söndürüyor. Elhamdülillah. Hakeza ölüm hakkında da yine İnsanur da tabi insan en dehşet aldığı korktuğu mesele ya, vuslattır diyor, fani dünyadan baki menzile sevkiyattır. İşte %99 ahbabınla kavuşmaktır vesaire. Bunlar hep işte güzel görüp güzel düşünmek, yani iman nuruyla hadisat ve olayları değerlendirmek, bunun neticesinde de insan gibi dünyada yaşamak ve insana o yüksek vasıflı mümin vasfına layık bir şekilde ebedi hayata gitmek. Burada benim okuyacağım yerde Üstad Hazretleri hapis musibetine düşenleri teselli ediyor. Şimdi düşünün. Öyle bir zamanda yaşıyorsunuz ki sünnet-i seniyye tahrip ediliyor. Ezan-ı Muhammed'i tahrip ediliyor. Kur'an yasaklanıyor. İşte sarık saranlar asılıyor vesaire. Yani dini musibetin ziyadesiyle olduğu bir zaman ve tek suçu, suç değil haşa, yani onlara göre suç, Kur'an iman hakikatlerini yazmak, neşretmek, insanlar Allah'ını, imanını, Kur'an'ını unutmasın, bu manaya kuvvet ve yardım etmek olan nur talebelerini hapse atmışlar ve idamla yargılıyorlar. Şimdi bu böyle bir musibete düşenlere nasıl bir kuvve-i maneviye lazım? Nasıl bir şey lazım? Elbette bu ancak iman nuruyla, manevi işte teselliyle olabilir. Ya bu dehşetli hadiseyi bile onun rahmet, hikmet işte boyutlarını gösteren bir ders. Bismihi Subhanehu. Ve min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Aziz Sıddık kardeşlerim, hapis musibetine düşenlere ve onlara merhametkârâne sadakatle hariçten gelen erzaklarına nezaret ve yardım edenlere kuvvetli bir teselli 3 noktada beyan edeceğim. Birinci nokta, hapiste geçen ömür günleri her bir gün 10 gün kadar bir ibadet kazandırabilir. Hapiste geçen ömür günleri her bir gün 10 gün kadar bir ibadet kazandırabilir. Üstteki mektupta da diyor ki, ey hapis musibetine düşen biçareler, madem dünyanız ağlıyor ve hayatınız acılaştı, çalışınız ahiretiniz dahi ağlamasın. Yani şimdi orada adam öldürmüş, adam düşmüş oraya müebbet hapise mahkum. Veya işte türlü suç işlemiş, 20 sene hapis yatmış adam. Veya Denizli hapishanesinde işte insan kasabı olan bir sürü insan var. Onları iman nuruyla, iman hakikatleriyle, Risale-i Nur'u okumaları neticesinde adeta yeniden Cenab-ı Hak yaratmış. O son derece canavar insanlar gitmiş, son derece mükemmel işte ibadet ehli, faziletli, kemalatlı insanlar gelmiş. Neden? İmanın inkişaf etmesiyle. Dışarıda adam öldürüp müebbet hapse mahkum olmuş veya işte her türlü suçu işlemiş, 15-20 sene hapiste mahkum olmuş insanlar, yatakların altında işte böcekler, küçük sinekler vesaireler, tahta kuruları falan neyse, çıkınca üstada gelmişler, demişler ki bu eserleri okuduktan sonra, üstadım bunları öldürmek acaba günah olur mu? Bu kadar inkişaf etmişler. Şimdi diyor ki, dünyanız zaten ağlıyor, hapse girmişsiniz. Dünyadaki bütün lezzetlerden, nimetlerden bir nevi mahrumsunuz. Hayatınız da acılaştı. Çalışınız, ahiretiniz dahi ağlamasın. Ebedi hayatınızı hiç olmazsa kaybetmeyin. Ve hayatı bakiyeniz gülsün, tatlılaşsın. Hapisten istifade ediniz. Bak, enteresan bir cümle. Hapisten istifade edilir mi? İşte böyle hapisten istifade edilir. Nasıl bazen ağır şerait altında düşman karşısında bir saat nöbet, bir sene ibadet hükmüne geçebilir. Mesela Erzurum'da diyelim, eksi bilmem kaç soğukta adam nöbet tutuyor. Belki 5 dakikada 10 dakikada bir değiştiriyorlar donmasın diye. Adam faraza orada donsa veya sınırda nöbet tutarken bir teröristin kurşununa maruz kalsa, onun bir dakikası normal bir dakika gibi olmayacaktır elbette. Ağır şerait altında düşman karşısında bir saat nöbet, bir sene ibadet hükmüne geçebilir. Öyle de sizin bu ağır şerait altında her bir saat ibadet zahmeti çok saatler olup, o zahmetleri rahmetlere çevirir. Evet, hapiste geçen ömür günleri her bir gün 10 gün kadar bir ibadet kazandırabilir. Ve fani saatleri meyveleri cihetiyle manen baki saatlere çevirebilir. Şu anda vakit zaten akıp gidiyor. Fani bir şekilde gidiyordu. Ama siz ibadetle, taatla, istiğfarla, Cenab-ı Hakk'ın razı olacağı amellerle o saatleri doldurursanız o saatler bakileşir diyor. Ve 5-10 sene ceza ile milyonlar sene hapsi ebediden kurtulma vesile olabilir. Bak, enteresan bir bakış açısı. Dışarıda dursaydınız, bu iman hakikatlerini tanımayacaktınız veya işlediğiniz suçtan, suç işlemeyeceğiniz için herhangi bir pişmanlık, hayatınızı bir tolere edecek bir bakış açısı veya ben nerede hata yaptım diye bir tefekkür şeyi, fırsatı yakalayamayacaktınız dışarıda dursaydınız. Ama içeri girdiniz, 5-10 sene cezaya mahkum oldunuz. Şimdi onu değerlendirir, hapisin size sunduğu imkanı kullanırsanız ne kazanırsınız? Hapsi ebediden kurtulmayı kazanırsınız. 5-10 sene burada hapis kalacaksınız. Eğer rıza ilahi dairesinde hareket ederseniz ebedi hapishane olan cehennemden kurtulacaksınız. Ya teselliye bak, hapishanedeki adamı nasıl ikna ediyor ibadet etmeye. Sonra işte ehli iman için bu pek büyük ve çok kıymetli kazanç şartı, farz namazını kılmak ve hapse sebebiyet veren günahlardan tövbe etmek ve sabır içinde şükretmektir. Farz namazı kılmak. Hatta Üstad Hazretleri birine demiş ki, sen demiş namaza başla demiş, senin namazının demiş sünnetlerini ben kılayım demiş. Sen farzları kıl sadece demiş. Sonra o da hoşuna gitmiş. Sünnetleri niye kılmıyorsun denildiğinde, benim yerime üstad kılıyor falan. Sonra demiş ki, ya üstad bu yaşında hem hasta hem yaşlı, ayıp oluyor demiş, yani benim namazlarımı niye kılsın ki demiş. Sünnetleri de kılmaya başlamış. Böylece o kişiyi de namaza alıştırmış. Zaten hapis çok günahlara manidir, meydan vermiyor. Bak dışarıda olsanız bir sürü günah işleyecektiniz. İyi ki hapistesiniz, bak günah işlemiyorsunuz. Bir cihette böyle denilebilir değil mi? Elhamdülillah. Ya iman nuruyla bakılırsa, hani dedik ya güzel gören güzel düşünür diyor ya, böyle güzel şeyler çıkıyor. İkinci nokta, zeval-i elem lezzet olduğu gibi zeval-i elem dahi lezzettir. Lezzetin bitmesi elemdir. Evet. Elemin bitmesi de lezzettir. Eski geçmiş günlerinizdeki lezzetli günleri bugün düşünseniz elem çekiyorsunuz. Onların hasretiyle. Ama yarın bu sıkıntılı, meşakkatli günleri hatırladığınızda lezzet duyacaksınız. İnsan psikolojisi böyle. Evet, onu diyor. Evet, herkes geçmiş lezzetli, safalı günlerini düşünse teessüf ve tahassür elemi manevisini hissedip eyvah der. Geçmiş musibetli, elemli günlerini tahattür etse zevalinden, o elemli günlerin bitmesinden bir manevi lezzet hisseder ki elhamdülillah, şükür o bela sevabını bırakıp gitti der. Ferah ile teneffüs eder. Demek bir saat muvakkat elem ruhta bir manevi lezzet bırakır ve lezzetli saat bilakis elem bırakır. Madem hakikat budur. Madem geçmiş musibet saatleri, şimdi dolayısıyla yarın siz bu sıkıntıdan kurtulduğunuzda, siz bugünleri hatırladığınızda elhamdülillah diyeceksiniz diyor. Ama şimdi şöyle düşünebilir. Tamam da ya biz bu kadar zamandır burada sıkıntı çekiyoruz, daha ne kadar çekeceğiz diye nefis oradan soruyor. O zaman diyor ki madem geçmiş musibet saatleri elemleriyle beraber madum ve yok olmuş ve gelecek bela günleri şimdi madum, yani yoktur. Yoktan elem yok, madumdan elem gelmez. Yani yok yere vücut rengi verme. Geçen günler sıkıntılarıyla, belalarıyla, musibetleriyle geçti. Gelecek günlerin de gelme ihtimali şu an yok. Ben bir hafta sonra aç kalacağım endişesiyle bugün mütemadiyen yemek yesem çok hikmetsiz olur. Dolayısıyla yarın sıkıntı çekeceğim diye bugün dövünmek manasızdır deyip öyle bir teselli veriyor. Evet. Bir şuralarda geçen bir mektuptan bir pasaj okuyacağım. Diyor ki, bu eski ve yeni iki medrese Yusufiye'deki, bu da muhteşem bir bakış açısı, hapishane demiyor. Çoğu yerde medrese Yusufiye diyor. Yusuf Aleyhisselam'ın medresesi. Çünkü Yusuf Aleyhisselam da mahpustu ya, o açıdan. Yani hep baştan beri şunu ifade etmek istiyorum. Hadisat ve olaylar Allah yarattığı için, Allah da güzel olduğu için, rahim olduğu için, hakim olduğu için, işte Allah adil olduğu için, Allah kötü, çirkin, şer iş yapmıyor. İcraatları hayırdır, kemaldir, güzeldir. Dolayısıyla biz çirkin görüyorsak biz çirkin bir bakış açısıyla bakıyoruz demektir. Onun için hapishaneye de güzel bakılabilir. Medrese-i Yusufiye'ymiş hapishane. Oraya, o bu manaya çevrilebilirse. Diyor ki bu iki eski ve yeni medrese-i Yusufiye, yani Denizli Hapishanesi ve Afyon Hapishanesi'nde şiddetli imtihanda sarsılmayan, hakikaten şiddetli bir imtihan var. Orada insanlar mesela dükkanlarını kapatmış, işten çıkmışlar. Fakir, çoluk çocuğu perişan olmuş. Bir de manevi işte psikolojik durum var. Acaba bizi asacaklar mı? Acaba işte müebbete mahkum edecekler? Acaba bizi 20 sene 30 sene burada tutacaklar mı? Zulmen bir de her şeyden ziyade o da ayrı bir şey. Hani bir insan bir suç işlese der ki bu benim suçumun bedeli karşılığı budur. Ama bunların öyle bir suçu da yok. Bir de Allah dinine hizmet ediyorlar. İman Kur'an hakikatlerini yayıyorlar, yazıyorlar neyse. Buna rağmen şiddetli imtihanda sarsılmayan, dersinden vazgeçmeyen, nurları okumaktan, iman hakikatlerini yazmaktan, okumaktan, neşretmekten, tebliğ etmekten vazgeçmeyen ve yakıcı çorbadan ağızları yandığı halde talebeliğini bırakmayan, yakıcı çorba işkenceler işte. O insanların ciğeri beş para etmez insanların onlara yaptığı hakaretler, tahkirler, ne kadar sıkıntılar varsa ağız yakıcı çorbadan ağızları yandığı halde talebeliğini bırakmayan ve bu kadar tehacüme, hücumlara karşı kuvve-i maneviyesi kırılmayan zatları, yani sizleri diyor, ehli hakikat ve nesli ati, hakikat ehli ve istikbalde gelecek nesiller alkışlayacakları gibi melaike ve ruhaniler dahi alkışlıyorlar diye kanaatim var. Yani siz ümitsizliğe düşmeyin. Manevi kuvvetinizi kırmayın. Ya biz niye buraya düştük? Halimiz, ahvalimiz ne olacak diye elem çekmeyin. Sizi ruhaniler, melekler alkışlıyor. Siz peygamberin hizmet ettiği davaya hizmet ediyorsunuz. Kur'an'a hizmet ediyorsunuz. Yeryüzünde bundan daha büyük bir dava yok. Yeryüzünde bundan daha güzel, daha yüksek bir hakikat yok. Olsaydı Resulullah'a Allah onu verirdi. Bundan daha büyük bir hakikati. Resulullah ne yapıyordu? Kur'an'a hizmet ediyordu. En büyük hakikat bu, en güzel hakikat bu. Siz de buna hizmet ediyorsunuz. Ondan dolayı ruhaniler, melekler sizi alkışlıyorlar. Fakat içinizde hastalıklı, nazik, fakirler bulunmasıyla maddi sıkıntı ziyadedir. Ve buna karşı da her biriniz her birisine karşı birer tesellici, ahlakta, sabırda birer numune-i imtisal ve tesanüt ve taltifte birer şefkatli kardeş ve ders müzakeresinde birer zeki muhatap ve mucip ve güzel seciyelerin inikasında birer ayna olmanız o maddi sıkıntıları hiçe indirir diye düşünüp ruhumdan ziyade sevdiğim sizler hakkında teselli buluyorum. Evet. Tabii bu okuduğumuz derse belli bir zamanla mukayyet, belli bir muhataplara has değil. Kıyamete kadar gelecek bu derslerden ders alan insanlara has. Yani biz de sıkıntılara, musibetlere karşı birbirimizle kenetlenmemiz, ittihat, ittifak etmemiz tavsiye ediliyor burada. Şu cümleleri bir daha okuyayım, çok güzel. Evet, diyor ki, buna karşı her biriniz her birisine birer tesellici. Birbirimizi teselli edeceğiz sıkıntılara karşı. Ahlakta ve sabırda birer numune-i imtisal, örnek olacağız. Ve tesanüt, dayanışma içinde olmamızı tavsiye ediyor. Ve taltifte birer şefkatli kardeş. Ve ders müzakeresinde birer zeki muhatap ve mucip. Ve güzel seciyelerin inikasında birer ayna olun diyor. Güzel seciyelerin inikasında birer ayna. Yani diyelim biz birbirimize baktığımızda 10'daki o güzel halden ne yapacağız? Etkileneceğiz. İstifade edeceğiz. Hani diyor ya, öyle kişilerle beraber ol ki o kişilerle yan yana geldiğinde onlar sana Allah'ı hatırlatsın. Evet. Simasına baktığında aklına Allah gelsin. Öyle kişilerle beraber ol. Cenab-ı Hak hepimize nasip etsin. Biz bir yerde okuma programındaydık da bir abi güzel bir hatıra anlattı. Bu tesellici deyince aklıma geldi. Emirdağ'da Risale-i Nur'a, üstada hizmet eden bir çalışkanlar ailesi var. Çalışkanlar. Ceylan Çalışkan abi küçük yaşlarda işte üstada hizmet etsin diye o çalışkanlar ailesi onu şey yapmış. Ceylan Çalışkan abiyi duymayanınız yoktur. Mehmet Çalışkan, Mahmut Çalışkan, Osman Çalışkan, Halil Çalışkan bunlar üstadımıza Risale-i Nur'a hizmet etmişler Emirdağ'da. Afyon hapsine üstadla beraber onları da atmışlar. O çalışkanlardan birisinin bir çocuğu olmuş. Bir çocuğu olmuş. Bebek yani. Bebek bir zaman sonra işte büyümüş, el avuca gelmeye başlayınca hapishaneye götürmüşler. Görüşme gününde işte çocuğu gösterecekler. Babasına gösterecekler. Zaten birisi babasıysa öteki amcası. Öteki işte amcasının oğlu yani. Ondan sonra çocuğu getiriyorlar. Babası da alıyor işte falan, kokluyor falan. İşte bu senin evladın falan. Tabii hanımlar şeyler de, ziyaretçiler de ağlamaya başlıyor. Babası da ağlıyor. Ötekiler de ağlıyor. Çok böyle acıklı bir sahne. Ondan sonra görüşme bitiyor. Çocuğu alıyorlar. Gidiyorlar. Tabii bu hapishanedeki çalışkanların hepsi perişan bir vaziyette. Moral motivasyon diyorlar ya şimdi yerlerde sürünüyor. Adeta yıkılmış bir vaziyetteler. Manevi güçleri, kuvvetleri bitmiş. Durumdayken üstad onları görünce hemen onların yanına gidiyor. Diyor ki, kardeşim diyor, cennet hurilerinden 10 tane hanımım olsa, onlardan da 100 tane çocuğum olsa hepsini iman hizmetine feda ederim diyor. Bunun üzerine onlar sanki adeta böyle işlerinden bir elektrik geçmiş gibi birden diriliyorlar. Birden manevi güçleri yine yerine geliyor. Elhamdülillah. Evet. Vaktimiz biraz daha var. Ben farklı bir yerden farklı bir pencere açmak istiyorum. Yani bakış açımızı güzelleştirme noktasında bunlar harika dersler. 13. mektupta diyor ki birinci sualiniz istirahatin nasıl, halin nedir? Ya ne durumdasın? El cevap, Cenab-ı Erhamur Rahimine 100.000 şükür ediyorum ki ehli dünyanın bana ettiği enva-ı zulmü enva-ı rahmete çevirdi. Şimdi ehli dünya dediği işte bu o zaman idarecileri vesaire işte dinsizler, münafıklar, işte dinin aleyhinde olan kişiler. Zaten yönetimi de onlar tahrik ediyorlar. Yönetimin içinde de o türlü işte zararlı, zehirli insanlar da var. Neyse. Onlar zulmediyorlar. Şimdi bunlar bana böyle zulmetti, beni böyle perişan etti, böyle şey yaptı falan böyle feryat figanı basmıyor. Diyor ki onların zulmü, onlar bana zulmettiler ama kaderin bana bu rahmeti oldu. Allah bana rahmet etti. Rahmetinin tecellilerini gösterdi. Zulmün enva'ı, rahmetin enva'ına döndü. Enva yani tür, nevi. Yani çeşit çeşit zulüm, çeşit çeşit rahmet oldu benim için. Nasıl? Şöyle ki, siyaseti terk ve dünyadan tecerrüt ederek bir dağın mağarasında Van'dayken, ahireti düşünmekteyken ehli dünya zulmen beni oradan çıkarıp nefyettiler. Sürgüne gönderdiler. Yani nereye? İşte Isparta Barlı'ya. Halık Rahim ve Hakim o nefyi, o sürgünü bana bir rahmete çevirdi. Bu nasıl görülür? Yani İman nuruyla kader boyutundan rahmetini, Cenab-ı Hakk'ın hikmetini düşünmekle, bilmekle görülür. Nasıl? O sürgünü bana bir rahmete çevirdi. Emniyetsiz ve ihlası bozacak esbaba maruz o dağdaki inzivayı emniyetli ihlaslı Barla dağlarındaki halvete çevirdi. Evet, bana zulmettiler. Allah bana rahmetini gösterdi diyor. Hani isyan etmiyor. Rusya'da esaretteyken niyet ettim ve niyaz ettim ki ahir ömrümde bir mağaraya çekileyim. Erhamur Rahim'in bana Barla'yı o mağara yaptı. Mağara faydasını verdi. Fakat sıkıntılı mağara zahmetini zayıf vücuduma yüklemedi. Hem ehli dünya önce sürgüne gönderiliyor. Sürgüne gönderildiği yeri eskisinden daha güzel, daha kaliteli, daha keyfiyetli. O diğer yerde bütün Van halkı, bütün insanlar işte onu takip ediyor, onu ziyaret etmeye, elini öpmeye, duasını almaya çalışıyor. Barla'da kimse onu tanımıyor. Garip bir adam. Kendi kendine dağlarda dolaşıyor. Bak diyor, böylesi daha iyi diyor. İhlaslı, emniyetli. Diğer taraf biraz daha şey diyor, manen sıkıntılı. Hem ehli dünya bütün menfilere vesika verdiği ve canileri hapisten çıkarıp affettikleri halde, yani bütün sürgünlere vesika vermiş, hapisten çıkarıp affetmiş. Bana zulüm olarak vesika da vermediler diyor. Vermediler. Benim Rabb-i Rahim'im beni Kur'an'ın hizmetinde ziyade istihdam etmek ve sözler namıyla Envar-ı Kur'aniye'yi bana fazla yazdırmak için dağdağsız bir surette beni şu gurbette bırakıp bir büyük merhamete çevirdi. Şimdi bakış açısına bak yani. Ya beni herkesi gönderiyorlar da beni niye göndermiyorsunuz kardeşim? Ya bu zulmü bana niye yapıyorsunuz? Yeter yani sizin yaptığınız falan. Beddualarla işte onlara isyanla mukabelede bulunmuyor. Diyor ki Cenab-ı Hak Risale-i Nur hakikatlerini, eserlerini, mecmualarına yazdırmak noktasında onlar beni buraya mahkum etti. Bu sürgüne mecbur etti. Cenab-ı Hak da nurları yazdırdı. Yoksa Risale-i Nur vücuda gelmezdi belki de. Hem ehli dünya, dünyalarına karışabilecek bütün nüfuzlu ve kuvvetli rüesaları ve şeyhleri kasabalarda ve şehirlerde bırakıp akrabalarıyla beraber herkesle görüşmeye izin verdikleri halde beni zulmen tecrid etti, bir köye gönderdi. Barla kasabasını biz işte 10 gün önce oradaydık. Eskiden yolda yokmuştu. Gölle yani su yoluyla etrafa iletişim kuruluyormuştu. Etrafı dağlarla çevrili. Şimdi tabii üstadın hatırası olduğu için oraya gelen giden çok fazla ama eskiden garip bir yer, tenha bir yer. Ölsün gitsin diye zaten oraya mahkum etmişler. O köye gönderdi. Hiç akraba ve hemşehrilerimi bir iki tanesi müstesna olmak üzere yanıma gelmeye izin vermedi. Beni bir köyde adeta bir hapsettiler, mahkum ettiler. En yakın akrabalarımı, arkadaşlarımı, ahbabımın da gelsinler ki benimle görüşsün. Buna da müsaade etmediler. Benim Halik-i Rahim'im o tecridi benim hakkımda bir azim rahmete çevirdi. Zihnimi safi bırakıp gıllü gıştan azade olarak Kur'an-ı Hakim'in feyzini olduğu gibi almaya vesile etti. Ya ben şimdi akrabalarımla, dostlarımla, ahbaplarımla işte görüşseydim, konuşsaydım, onlarla meşgul olacaktı alemim. Şimdi onlarla görüşmedim, sadece Kur'an-ı Hakim'in hakikatleriyle meşgul oldum. 10. söz yazılmış mesela Barla'da. Ondan sonra 19. mektup, Peygamberimizin mucizeleri yazılmış mesela. Hem ehli dünya bidayette bir iki sene zarfında iki adi mektup yazdığımı çok gördü. Hatta şimdi bile 10 veya 20 günde veya bir ayda bir iki misafirin sırf ahiret için yanıma gelmesini hoş görmediler, bana zulmettiler, müsaade etmiyorlar. Benim Rabb-i Rahim'im ve Halik-i Rahim'im o zulmü bana merhamete çevirdi ki 90 sene manevi bir ömrü kazandıracak şu şuhur-ı selasede 3 aylarda beni bir halvet-i merhubeye ve bir uzzet-i makbuleye koymaya çevirdi. Elhamdülillahi ala külli hal, işte hal ve istirahatim böyle. Yani misafirler veya işte üstad ziyaret etmek, sual sormak, ders almak isteyenler. Ahiret için ya adam namazla ilgili bir suali var. Abdestle ilgili bir meselesi var. Gelip konuşmak istiyor. Ona bile müsaade etmiyorlar. Beraber işte cemaatle namaz kılalım. Ona da müsaade etmiyorlar. Yani öyle bir zulüm var. Diyor ki olsun diyor. Ben diyor işte insanların gelmemesiyle şunla bununla meşgul olmadım. Bu üç aylarda Ramazan'da işte sürekli ibadetle, Allah'ı zikirle, tesbihle, evratla, eskarla meşgul olacak bir imkan buldum böylece diyor. İşte evet, bu hadisat ve olaylara böyle bakmak lazım. Bize ders veriyor. Başımıza gelen sıkıntılar, musibetler, belalar, hastalıklar neyse. Onlar başımıza geldiğinde hemen isyan etmemek, şekva etmemek, şikayet etmemek lazım. Onlardaki rahmet, hikmet tecellilerini görmeye çalışmak lazım. Evet, son olarak bir cümle okuyayım ve dersimizi bitirelim. Bu bakış açısını, yani bu güzel görüp, güzel düşünüp, hayatını da işte güzel bir şekilde lezzetli hale getirmek manasını Risale-i Nur'u çok okuyarak, Risale-i Nur'daki hakikatleri çok tefekkür ederek, tefeyyüz ederek kazanabiliriz. Cenab-ı Hak bize kazandırsın inşallah. Diyor ki ben tahmin ediyorum ki bütün küreye arzın bu yangınında ve fırtınalarında selameti kalbini ve istirahat ruhunu muhafaza eden ve kurtaran yalnız hakiki ehli iman, ancak ehli iman kurtarabilir. Ve ehli tevekkül ve tevekkül ehli kurtarabilir. Ve rızadır ve Cenab-ı Hakk'ın rızası istikametinde yaşayanlar. Bunun içinde en ziyade kendini kurtaranlar Risale-i Nur dairesine sadakatle girenlerdir. Çünkü onlar nur talebeleri. Risale-i Nur'dan aldıkları imanı tahkiki derslerinin nuruyla gözüyle her şeyde rahmet-i ilahiyenin izini, yüzünü görüp her şeyde kemal-i hikmetini, cemal-i adaletini müşahede ettiklerinden kemal-i teslimiyet ve rıza ile rububiyet-i ilahiyenin icraatından olan musibetleri teslimiyetle ve gülerek karşılıyorlar, rıza gösteriyorlar ve merhamet-i ilahiyeden daha ileri şefkatlerini sürmüyorlar ki elem ve azap çeksinler. İşte bu hakikate binaen değil, yalnız hayat-ı uhreviyenin belki dünyadaki hayatın dahi saadet ve lezzetini isteyenler, hadsiz tecrübelerle Risale-i Nur'un imani ve Kur'ani derslerinde bulabilir ve buluyorlar. Cenab-ı Hak bize de bu manadan azami derecede hissedar olmayı nasip etsin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahire davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.